Güne Bakan Deprem Özel. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Umuda, hayata tutunmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz yeni bir günde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Jule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresimizden ve TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, asrın felaketi olarak ifade edilen depremin 10. günündeyiz. 10 ilimizi etkileyen depremde 12.141 bina yıkıldı, can kaybımız 35.418'e yükseldi, 105.505 vatandaşımız yaralandı. Depremin üzerinden 225 saat geçti, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, yardıma muhtaç ülkelerde özellikle Afrika'da sağlık hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye intikal etti. Derneğin deprem bölgesinde verdiği sağlık hizmetlerini konuşacağız. Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Ozan Mutlu telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, ülkece çok zor günlerden geçiyoruz. Yaşadığımız afet sonrası nasıl iyileşeceğiz, nasıl iyileştireceğiz? Bunların sorusu kafamızda dönüp duruyor. Travma sonrası psikolojik desteğin önemini ve bu desteğin nasıl verilmesi gerektiğini konuşacağız. Psikoterapist Doktor Senayi Demirci telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Görülmemiş bir deprem felaketi, tarif edilemez bir acı. Türkiye bir kez daha kenetlenerek yaşanan yıkımın üstesinden geliyor. Ülkenin dört bir yanındaki yürekler ilk andan itibaren adeta bir olarak çarptı. Felaketin vurduğu bölgeye yardım dualarla birlikte aktı. Şimdi de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu başta olmak üzere Türkiye'nin 8 ulusal televizyon kuruluşu ortak yardım yayınına hazırlanıyor.
TRT 1 ve TV8 ortak yayınında buluşuyor.
Türkiye Tek Yürek yayını 15 Şubat çarşamba akşamı saat 20'de gerçekleşecek. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Asrın felaketiyle tek yürek mücadele ettiğimiz bu zor günlerde, Türkiye'nin en çok izlenen 8 televizyon kanalı yardım seferberliğine katkı için bir araya geliyor, bilgisini verdi. TRT Genel Müdürü Sobacı, paylaşımında toplanacak bağışların AFAD ve Türk Kızılay'a aktarılacağını da vurguladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun düzenlediği etkinliğe, ulusal televizyonların yanı sıra uydu üzerinden ve karasal olarak yayın yapan 40 yerel medya kuruluşu da katılacak.
Sevgili dinleyicilerimiz, 6 Şubat pazartesi iki büyük depremle sarsıldık. Kahramanmaraş merkezli bu depremler 10 ilimizde ciddi yıkımlara ve can kayıplarına sebep oldu. Deprem sonrası devlet ve millet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Pek çok sivil toplum kuruluşu da deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Onlardan biri de Yeryüzü Doktorları Derneği. Depremden etkilenen illerimizde çalışmalar yürütüyor. Şimdi derneğin faaliyetlerini, orada hangi çalışmalara imza attıklarını konuşacağız. Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Ozan Mutlu telefon attığımızda. Sayın Mutlu merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, teşekkür ederim, hoş bulduk.
Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Sağ olun hepimiz inşallah millet olarak.
Evet. Deprem bölgelerinde neler yapıyorsunuz? Hangi illerimizde çalışmalar yürütüyorsunuz? Söyleşimize buradan başlayalım.
Evet Mustafa Bey, biz depremin ilk günden itibaren sahadayız. Biliyorsunuz sağlık alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. İlk gün itibariyle ilk başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Malatya'da çalışmalar yürütüyoruz. 3 ilimizde şu anda Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve Adıyaman'da sağlık kamplarımız var. Çadırlarda birinci basamak sağlık hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütüyoruz. Bunun yanında saydığım diğer illerde, keza bu illerde de ilaç, medikal malzeme desteği, temel gıda desteği, battaniye, çocuk bezi, çocuk maması gibi temel ihtiyaçlara dair dağıtımlarımız gerçekleşiyor. Şu an devam eden çalışmalarımız bu alanlarda.
Evet. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. Bölgede olanlar bunu çok daha iyi anlıyorlar. Çünkü oradaki atmosfer görünenden çok daha farklı, çok daha derin. Acılar çok taze. Oradaki insanların dramlarına, acılarına şahit oluyorsunuz. Yürekler parçalanıyor fakat o gidenleri geri getiremiyorsunuz. Teselli vermeye çalışıyorsunuz. Halbuki bakıyorsunuz, siz teselli vermeye çalışırken onlar daha mütedeyyin, onlar size teselli vermeye gayret ediyor. Böyle bir milletiz biz. Sabırdan başka ve duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah hep birlikte bu zor günlerinde üstesinden geleceğiz. Sayın Mutlu, ekibinizdeki personel hangi branşlarda görev yapıyor?
Gönüllü sağlık ekiplerimiz var bizim. Pediatri alanında, genel cerrahi alanında. Diğer aile hekimlerimiz var. Şu an sahada çalışan gönüllü sağlık ekiplerimizin içerisinde. Bunun dışında hemşirelerimiz var, eczacılarımız var. Proje yöneticilerimiz var. Bu işleri koordine eden, takip eden arkadaşlarımız. Toplamda 30 civarında gönüllümüzle sahada hizmet vermekteyiz.
Evet, çok güzel. Bir de sizin o bölgede mobil sağlık ekibiniz var değil mi? Sahra Hastaneniz var. Biraz buradan bahseder misiniz? Mobil sağlık ekibinde, o araçta hangi hizmetleri veriyorsunuz? Nasıl işliyor bu süreç?
Şimdi Mustafa Bey, biz Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz hafta bu çadır hastanelerde, sahra hastanelerde çalışmalarımıza iki tane küçük çadırla başladık. Süreç içerisinde hem bölge halkımızın, hem milletimizin, hem gönüllülerimizin, destekçilerimizin teveccühüyle millet olarak el ele, omuz omuza, kol kola yürümemizle birlikte şu an bir adet büyük bir askeri çadırımız, 152 metrekare kadar. Onun yanında iki tane küçük çadırımızla hizmet veriyoruz. Günde yaklaşık bu 12 Şubat Stadyumunda Kahramanmaraş'ta kurulmuş olan çadır kentteki 500 kadar APS diye bir günde hizmet verir durumda oradaki çadırlarımız. Bunun dışında Adıyaman'da iki tane konteyner var. Orada yine afetzedelere, vatandaşımıza hizmet veren. Ayrıca Hatay'da da yine çadırımız var. Hı hı. Mobil araçlarımız var. Özellikle Hatay'da erişimi zor olan kırsal kesimde bulunan, sağlık alanındaki ihtiyaçları çok ciddi seviyede olan vatandaşlarımıza hizmet vermekte olan. Bunun yanında dağıtımlarımız da devam ediyor yer yer. Çok şükür yani milletimiz, ya bu memleketin bir evladı olmaktan, bir vatandaş olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Özellikle bu afet zamanlarında, sıkıntı zamanlarda farklı sosyal gruplardan, farklı görüşlerden birçok insanın, birçok vatandaşımızın birlikte tek yürek, tek bilek olarak zor durumda olan bölge halkına yardım etmesi ve bizlerin sahada şahit olduğu manzaralar bu manada gerçekten bizleri duygulandırıyor. Acımız ne kadar büyük olsa da, sıkıntılarımız ne kadar çok olsa da bu tablolar, bu manzaralar, bu birliktelik geleceğe dair umutlarımızın diri kalmasına vesile oluyor. İnşallah hep beraber bu sıkıntıların millet olarak, memleket olarak, hatta insanlık olarak diyeyim, üstesinden geleceğimize inanıyorum. Son kısmı ekleyişimin sebebi biraz da şununla ilişkili. Bizim derneğimiz uzun yıllardır, 2000 yılında kurulmuş bir dernek. Toplam 55 ülkede faaliyet yürütmüş bulunmaktayız ve 2 milyon kadar kişiye sağlık alanında hizmet ulaştırmış durumdayız dünyanın farklı coğrafyalarında. Keza birçok sivil toplum kuruluşumuz var, uluslararası çalışmalar yürüten. Devletimizin resmi yapıları var, yine yurt dışında çok ülkede faaliyet yürüten. Biz millet olarak merhametli bir milletiz. Sıkıntı yaşayanın, sıkıntı duyanın, derdi olanın yanındayız. Ve bunun bir geri dönüşü olarak belki şu an dünyanın dört bir yanından hem derneğimiz özelinde hem diğer sivil toplum kuruluşlarından duyduğumuz yaşanan tecrübe benzer şekilde hem de devletimize olan teveccüh ve destek talepleri, çağrıları bizim merhametimizin geri dönüşünü ve aslında ulaştığımız coğrafyalarda bıraktığımız izlerin kıymetini bizlere gösteriyor. Bu manada bu memleketin bir evladı olmaktan büyük bir mutluluk, büyük bir onur duyuyoruz.
Sayın Mutlu, biz de net olarak biliyoruz ki dünyanın pek çok yerinde nerede mazlum ve mağdur insanlar varsa onlara sağlık hizmetini, yardım elinizi uzatıyorsunuz. Şimdi de ülkemizde büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Kendi insanlarımız burada çok zor durumdalar. Onlara yardım elini uzatıyorsunuz. Bölgelerde sağlık hizmeti veriyorsunuz, muayene ediyorsunuz, tedavi ediyorsunuz. Peki ameliyat durumları da oluyor mu? Ameliyat ediyor musunuz?
Bizim bahsettiğim bu çadır hastanelerimizde ameliyat gerçekleştirmiyoruz. Birinci basamak sağlık hizmeti veriyoruz ve psikososyal destek hizmetleri veriyoruz. Yani çok daha steril ve çeşitli ekipmanların da dahil olduğu bir durumda ameliyat, ileri seviye, ikinci basamak, üçüncü basamak sağlık hizmeti vermek mümkün olabilir. Şu an çadır kentlerdeki kurduğumuz hastaneler ya da sağlık kampları bu manada elverişli değil. Fakat bizim gönüllü doktorlarımız sağ olsunlar sürecin başından beri zafetle de zor durumdaki vatandaşımızın desteğinde, yanında, hizmetinde olmak için can atıyorlar. Sadece bu hastane, bu çadırlarda değil, devlet hastaneleri veya bölgede yıkılmamış, hala çalışabilir durumda olan hastanelere de bizlerin yönlendirmeleriyle giden doktorlarımız var. Onlar da ameliyatlar gerçekleştiriyorlar.
Evet. Enkaz altında doğumlar yapıldığını duyduk haber bültenlerinden veya kadınlar çıkarılır çıkarılmaz sonra doğum yaptırıldığını duyduk, gördük. Sizin doğum yaptırdığınız kadınlar var mı? Doğum gerçekleştiriyor musunuz oralarda?
Hastanelerde bu bahsettiğim koşullarda fonksiyonel olan, çalışabilen hastanelerde evet. Bizim birkaç tane doğum hikayemiz var. Bunun yanında çadır kentlerde de bizim doktorlarımızın yardımcı olduğu, gerçekleştirdiği, destek olduğu doğum vakaları var.
Evet. Az önce psikososyal destekten bahsettiniz. Hakikaten bu da çok önemli. Çocuklar çok fazla etkileniyorlar. Çok masumlar. Hatta bebekler, çok küçük yaşta çocuklar, 4-5 yaşında, 6 yaşında pek çok şeyin farkında değiller. Bu çocuklara da psikososyal destek veriliyor mu? Biraz ayrıntılı anlatabilir misiniz?
Şimdi psikososyal destek bu tür kriz, afet durumlarında veya savaş sonrasında mağdur olan ya da zor durumda kalan insanların ihtiyaç duyduğu bir aslında duygusal destek alanı diyebiliriz. Yani krizin boyutları gerçekten ya da afetin boyutları gerçekten çok büyük. Yani biz de sahada görüyoruz.
Evet.
Oradaki evlerin ya da ortamın durumunu görüyoruz. Buradan sağ da olsa kurtulan insanların, yani illa enkaz altından çıkmış olmak durumunda değil insanlar, o depremi yaşayan, hisseden insanlar ve bunun sonrasında hayatları çokça değişen, belki bir varlık ve imkan durumundan yokluk ve imkansızlık, imkanların çok kısıtlı olduğu bir hayat şeklinde geçen insanların bu tür desteklere, takviyelere muhakkak ihtiyacı oluyor. Büyük ölçüde olabiliyor. Biz de bu alandaki ihtiyaca bir nebze olsun cevap verebilmek adına çadırlarımızda gerek küçük çocuklara, gerek ihtiyacı olan yetişkinlere psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Bu sadece yani bu önümüzdeki dönemde ihtiyaç noktasında daha fazla belki eğilinmesi gereken bir alan olacak bizler için de. Belki bu alandaki çalışmalarımızı daha fazla arttırmak ihtiyacı hissedeceğiz. Çünkü vaziyeti sahada, durumu görüyoruz. Devlet kuruluşlarımız da bu manada çalışmalar yürütüyorlar ciddi manada. İnşallah biz de bize düşen tarafını hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız.
İnşallah. Son zamanlarda sosyal medyada hekimlerimizin paylaşımlarını sıkça görüyorum. Hekimlerimiz diyorlar ki bana izin verin, ben de bölgeye gideyim. Birilerinin yaralarını sarayım, bir işin ucundan tutayım. Deprem bölgesinde, bu bölgelerde gönüllü çalışmak isteyen hekimler sizinle nasıl iletişim kurabilirler, nasıl görev alabilirler?
Bizim internet sitemizde yyd.org.tr gönüllü sayfamız var. Oradan gönüllü formunu dolduran sağlıkçılarımıza, doktorlarımıza biz yardımcı oluyoruz. Şimdi bizim rağbet dediğim gibi çok fazla, çok şükür yani bu çok memnuniyet duyduğumuz bir tablo. Belli periyotlarla doktorlarımız sahada döndürmeye, periyodik çalıştırmaya gayret gösteriyoruz. Sağ koşulları da çok uzun süreler özellikle çadırlarda, yani hastanelerin fiziksel imkanları daha güçlü, daha iyi durumda elbette. Sahadaki çadırlardaki ya da mobil sağlık ekiplerindeki doktorları belli bir günden sonra tekrar merkeze çağırıyoruz. Ondan sonra bir sonraki doktor grubu gidiyorlar. Çalışmalarımızı da büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah bu talebi, bu rağbeti biz de depremzedenin, AFS'de vatandaşımızın faydasına döndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. yyd.org.tr/gönüllü.
Evet. Peki sizin aracılığınızla destek vermek isteseler vatandaşlarımız, dinleyicilerimiz maddi destekte bulunmak isteseler nasıl fayda sağlayabilirler? Nasıl destekte bulunabilirler?
Yine web sitemizden yyd.org.tr/deprem sayfamızdan bize destek olabilirler. Bunun yanında 7712 SMS hattımıza deprem yazıp gönderirlerse 40 TL bağışta destekte bulunmuş olurlar çalışmalarımıza.
Peki. Olay yerinde, deprem bölgelerinde çok sayıda doktorumuzun da hayatını kaybettiğini görüyoruz. Bu vesileyle doktorlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, milletimize sabırlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Mutlu programımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah el ele güçlerimizi birleştirerek, yüreklerimizi, dualarımızı birleştirerek bu sıkıntıların da üzerinden geleceğimize inanıyorum. Size de
İnşallah.
İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Allah bir daha yaşatmasın. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Yeryüzü Doktorları Derneği Genel Müdürü Ozan Mutlu telefon hattımızdaydı.
Buraya yerleştik çocuklarımla birlikte. Biz 5 kişiyiz. Yerimiz çok iyi, çok rahat. Burada yemek veriliyor. Sıcak su var. Barınma sıkıntımızı giderdik çok şükür. Allah devletimizden razı olsun. Büyük bir devletiz. İnşallah sabırla birkaç yıl sonra inşallah bu eski güzel günlere kavuşacağız. Bunun ümidiyle şu anda tatmin oluyoruz.
Devletimize de zaval vermesin. Devletimiz bak burada rahatız. Yemeğimiz, her şeyimiz var, veriyorlar. Allah'a çok şükür. Biz devletimizden razıyız. Allah da razı olsun.
Babam yanımdayken beni uyandırmaya çalışmış, ben de uyanmadım. Sonra bana bir bağırdı, o çıktı, işte kapının önünde durdu, küçük kardeşlerimi çıkarttılar. Sonra ben kaldım içeride. Ben çok mutlu olmuştum kafama taş düşmediği için. Yani kafama taş düşseydi benim kafam çok ağrırdı. Taşları elimin üstünden kaldırmaya çalıştım ama taşlar çok büyük olduğu için kaldıramadım. Allah'a inanıyorum ben. Allah varsa her şey olur. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Çıkacaksınız inşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Deprem Özel devam ediyor. Efendim, bu büyük deprem sonrası büyük travmalar yaşanabiliyor. uzun yıllar etkisini sürdürecek. Travma sonrası psikolojik destek de çok önemli. İkinci bölümde bunu konuşacağız. Psikoterapist Doktor Senayi Demirci telefon attığımızda. Sayın Demirci merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Mustafa kardeşim. Güne, evet, bakmaya çalışıyoruz, umuda bakmaya çalışıyoruz.
Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
İnşallah, evet, geçmiş olur inşallah.
Siz bölgedeydiniz. İnsanların evet. yaralarını sarmaya çalışıyorsunuz. Onlara destek vermeye çalışıyorsunuz. Çocuklarla evet. da görüşüyorsunuz. Onlar çok masumlar. Pek çoğu da olayın daha farkında değil. Neler yaşandığını tam olarak bilmiyorlar. Fakat derin acılar var. İnsanlar genellikle bu acılarını da itiraf edemiyorlar. Binalar yıkıldı, canlarımız gitti. İçimizde tarifi imkansız acılar var. İçimizde bir yıkım var aslında. Depremde yakınlarını kaybedenlerin içlerinde volkanlar patlıyor adeta. Ama acılarını tarif edemiyorlar. Bölgelerde arama kurtarma çalışmalarında bulunanlar pek çok acıya yakından şahit oldular. Siz de biliyorsunuz. Bir kısmımız televizyon ve sosyal medya aracılığıyla acılara şahit olduk. Yüreklerimiz parçalandı. Bu acı devam ediyor. Yastayız. Ülkece yastayız. Maddi yaralar nasıl olsa iyileşir ama ya manevi yaralarımız? Yaralarımızı nasıl saracağız? Nasıl iyileşeceğiz?
Aslında manevi yaralar bizi onarmak için burada. Maddi yaralarımızı saracağız. Öncelikle bizim bu gibi büyük travmalarda, büyük acılarda ismini hatırlamadığım bir düşünürün sözü var. Küçük acılar sözle gelir, dinlenir, onlara dair kelimeler vardır. Ancak büyük acılar suskundur. Ben evet. bulunduğum 2-3 gün içinde sadece dinledim. Sustum. Kulak verdim, can kulağı verdim. Özellikle bölgeye giden, gitmeyi düşünen arkadaşlarımız varsa psikolog ya da değil, dinlesinler. Yani herhangi bir telkinde bulunmasınlar diye istiyorum. Çünkü dinlenmek bir insanın ruhunu ruhunda ağırlamaktır. Dinlenildiğimizi bildiğimizde ruhumuz kendine bir yuva bulur, bir evet. ev bulur. Meşhur bir söz vardır yine. Cehennem acı çektiğimiz yer değil, acı çektiğimizi kimsenin umursamadığı yerdir. Demek ki cennetin tarifi de şu olabilir. Acı çeksek de acımızın umursandığı yer bize cennet olabilir. Bu umursamayı milletçe yapıyoruz. Ben bu yıkıntının, bu devrilmenin, bu çöküşün, maddi çöküşün altından çok müthiş bir, güzel, dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşlik, şefkat, merhamet şeklinin çıktığına şahit oluyorum. Bu bana zaman zaman şu cümleyi kurdur diyor sevgili Mustafa. Acaba yani 6 Şubat'la bu olay olmasaydı şu anda neleri konuşuyor olacaktık?
Evet.
Onu hayal edince olanda elbette olanın böyle olmasını istemeyiz. İnsan içinde ya şu bilgisayarda olur ya, geri alma tuşu vardır.
Evet.
Kontrol Z diye bir şey vardır. Hayatı da öyle olsun istiyor. Yani bir geri alsak, 5 Şubat'a geri gitsek ve o gün, işte bugünkü depremzedeleri hani önleyemeyeceğiz ama son gününde görseydik. Onların umutlarını, hayallerini evet. Bir duysaydık. Acaba nasıl değerli olduklarını görseydik, çok daha acı çekerdik ama çok daha mutlu olurduk gibi geliyor bana. Yaşadığımız şey çok ilginç, değil mi? Hala enkazın içinden sağ çıkanlar var.
Evet. Hiç tanımadığımız, yaşanıyor. Evet.
Hiç tanımadığımız, adını bilmediğimiz bir bebeğin, bir çocuğun, bir insanın, bir çiftin evinden sağ çıkması, içeriden ses gelmesi bizi nasıl heyecanlandırıyor?
Evet.
O halde ben sevgili dostlarımıza şöyle bir tavsiyede bulunayım. Çıkın sokağınızda yürüyün. Henüz yıkılmamış, inşallah hiç yıkılmayacak evlerden gelen seslere kulak verin. Üst katınızdan gelen ses sizi rahatsız etmesin. alt katınıza gönderdiğiniz ses de onları rahatsız etmesin. Demek ki insan yaşıyor burada. Demek ki insanlar hala nefes alıyor. Biz buradayız diyorlar. İnsanların evlerinden sağ çıkmalarını seyredin. Sağ çıkıyoruz değil mi şimdi evlerimizden? Kapımızı aralıyoruz, kilitliyoruz ve sokakta yürüyoruz. Yürüyen, mutlu, mesut, umutları olan, burukta olsa hayalleri olan insanlar görüyoruz. Bu başımıza gelen aslında sıradan, olağan gördüklerimizin sıra dışı ve olağanüstü olduğunu görecek bir göz kazandırmalı bize. Hayatın hepten nefes nefes bir mucize olduğunu anlamalıyız diye düşünüyorum. Travma, post travmatik stres dediğimiz travma sonrası olaya gelirsek ilk başlarda, yani bu bir hafta daha sürer, bir inkar, hiç olmamış gibi bir hal yaşarız. Bu ya çok yakın birini kaybettiğimiz, yakınımız olan birini kaybettiğimizde yaşadığımızdır. Sonra yavaş yavaş o gerçekle yüzleşmeye başlarız. Acılarımızı ondan sonra duymaya başlarız. Yani anesteziden uyanmaya benzer bu. Anestezi, genel anesteziden uyanırken çok iyiyizdir. Gözlerimizi açarız. Neredeyse bedenimizin hiçbir yerinden hiçbir ağrı, sancı almayız. Fakat uyandıkça dikiş yerlerimizin ağrıdığını hissederiz. Her hareketle birlikte onlar sancır. Uyanışımız için topluca vakte ihtiyacımız var. O zaman yüzleşmeler yaşayacağız. İşte o zaman birbirimizi dinleyen olacağız. Travmaların bizi nereye götürdüğünü o zaman anlayacağız.
Evet.
Özetle başımıza gelen den çok başımıza gelene verdiğimiz tepki, başımıza gelene verdiğimiz anlam bundan sonraki sürecimizi belirleyecek. O anlamı hep birlikte arayacağız.
Evet. Sayın Demirci, şu anda afet zedelerimizin, hayatını kaybedenlerin yakınlarının televizyon ve radyo dinleme imkanları olmayabilir. Zaten onların kafaları çok meşgul, içleri yanıyor. Burada bir afetzede gördüğümüz zaman, işte vefat edenlerin yakınlarını gördüğümüz zaman bize düşen görevler ne? Nasıl davranmalıyız? Onlarla nasıl iletişim kurmalıyız?
İletişimin buradaki en önemli noktası onların acılarını umursadığımızı, onların acılarıyla canımızın yandığını, ki insan olmak başkasının acısıyla canın yanması demek. Sadece kendi acısıyla canı yanan hayvandır zaten. Sadece hayvanlar, sadece canlı olmak demektir. Bu insan olmaksa üstüne başkasının acısıyla canı yanmak gibi bir duygu, bir yükümlülük veriyor bize. O can yangısını sosyal, psikolojik olarak müsait ise kucaklayarak, elinden tutarak, yanında oturarak, sessizce, dinleyerek, asla bir telkinde, nasihatte bulunmaya kalkmadan en başta yapacağımız bu. Olur da soru sorarsa cevap vereceğiz. Dediğim gibi insanın dinlenildiğini, acısının fark edildiğini, önemsendiğini hissetmesi ona bu acının içinde bir cennet sunmak demektir. Her birimizin can kulağı, bakın sadece kulaktan bahsetmiyorum, can kulağı yani gönül kulağı bir başkasını o sessizlikte o ruhunu kucaklayarak iyileştirme enerjisine ve yeteneğine sahiptir. Sadece göz göze gelmek, sadece dinlemek, hepsi bu. Şimdi fiziksel ihtiyaçların telaşıyla koşturuyoruz. Çok şükür büyük oranda, yani çok çaplı bir şey, çok çok geniş bir alan. Gerçekten zorlandık her birimiz. Zorlanmaya da devam ediyoruz. Hepimize düşen daha büyük iş var. Depremize de afet zedelerden çok şimdilik onları seyreden, onlara seyirci olan bizlere bir görev düşüyor. bu seyircilik sahnedeki yerimizi alma sorumluluğu vermedi bize. O seyirciliği bir kucaklayıcılığa çevirmemiz gerekiyor. Deşmeden, ah keşke şöyle olsaydı demeden, hiç olmasaydı demeden, aa demek öyle, güçlü duracaksın, hayat devam ediyor falan demelere girmeden, ki bunların her birisi sürreal, en önemlisi de o kişiyi anlamadığımızı, onunla orada duygusal olarak var olmadığımızı, duygusuna bir karşılık vermediğimizi gösteririz. O kişi orada iyice deprem enkazı altındaki gibi yalnız, terk edilmiş ve çaresiz hissedebilir.
Evet.
Alışık olduğumuz her şeyi bir kenara bırakıp empati kurmaya çalışarak, duygudaşlıkla, bu benim başıma gelseydi şu anda ne duymak isterdim? Suskunluk benim gördüğüm yerden en şahane cevap. Ama bu suskunluk umursamaz bir suskunluk değil. Acısının büyüklüğüne hürmet ederek, yaşadığı acının dile dökülmezliğine saygı duyarak, bunun herhangi bir sözle, bir telkinle, bir tavsiye ile geçiştirilemeyecek kadar derin ve kalıcı, yaralayıcı olduğunu kabul ederek yanlarında olacağız. Suskunluk, evet. Böyle bir suskunluk.
Sayın dinleyici, siz evet. Anlatınca hatırıma geldi. Sosyal medyada yazmışlardı. O kadar güzel kalpli insanlarımız vardı ki, bu ülkede gerçekten çok yufka yürekli, çok güzel insanlarımız var. Onlardan birisi yazmıştı. Diyordu ki, elinizden hiçbir şey gelmiyor mu? Gelmiyorsa gidin o bölgelere, dolaşın sokaklarda, bir enkazın önüne gidin. Mutlaka o enkazın önünde o evden sağ çıkan fakat yakınlarını kaybetmiş birilerini bulacaksınız. Hiçbir şey söylemeyin, evet. Sarılın ona. O da size sarılacak, içine dökecek, belki hıçkıra hıçkıra ağlayacak. Dinleyin onu, hiçbir şey yapamıyorsanız bile dinleyin demişti. Bu benim çok dikkatimi çekmişti.
Evet.
Başkaları yine ekliyor, diyor ki depremzede, afetzede, acaba bu kelimelerden incinirler mi? Böyle söylersem, böyle duyarlarsa incitir miyim? Bu kadar hassas düşünen insanlarımız da var.
Evet, evet. Amenna, bunlar çok özel. Ben de bizzat yaşadığım için söylüyorum. Nereden geldiniz diyor depremzede. İstanbul'dan diyorum. Şimdi Kayseri'den mi yoksa İstanbul'dan mı geldi? Bak bu önemli. Kayseri yakın. Ta İstanbul'dan çıkıp geliyor olmak çok değerli bir şey. Yani onun o mesafe üzerinden kendisini ne kadar önemsediğini anladığını görüyorsun. Ha, demek evet. ki İstanbul'dan buraya işte falanca kişi gelebiliyormuş sırf. Benimle konuşmaya, beni dinlemeye, beni kucaklamaya, manevi olarak.
Evet.
Tabii bu arada mümkünse yani hep olumsuzluk gösteren mesajlardan uzak durmak, cepheleşme, ötekileştirme gibi kavramlardan uzak durmak, bizim depremzedelere lazım olan enerjimizi tüketebilir. Yani o çatışmaları, kavgaların içinde olmak, onlarla ilgilenmek, onlara cevap vermeye çalışmak, bu gibi ötekileştirici güruhun enerji alanına girmek, bizim hem kendimize hem de bu yaralı kardeşlerimize yardım edeceğimiz enerjimizi soğurur, tüketir. Şarjımızı bitiririz. Bu yüzden bir detoks uygulayalım. Sosyal medya detoksu,
evet.
Yine radyo, televizyon detoksu yerine göre uygulayalım. Bu gibi durumlar, yani insanın zemini gördüğü, bitişi, dibi bulduğu durumlar insanların yükselmesi için başlangıçlardır. Bize Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatırken Rabbimiz düşüşlerden bahseder. Mesela Hazreti Yusuf'un 3 düşüşü vardır. Hazreti Yunus'un iç içe 3 düşüşü vardır. Bu düşüşler tamamlanınca yükselişe geçiyoruz. kırıklarımızla ve kırılganlığımızla tanışınca kendimizi toplamaya ve onarmaya başlıyoruz. Buradayız şu anda ve yani geçmiş olsun diyoruz ya, geçmişin burada iki anlamı var. Yani geçmiş olacak zaten, zaman akıyor. Nasıl 1999'un üzerinden 24 yıl geçmişse kaçınılmaz olarak geçmiş olacak.
Evet.
Ancak öbür anlamıyla geçmiş olmamalı. Yani geçip gitmiş olmamalı. Bize bir şey söylemeli. Bize bir usul öğretmeli. Buradaki dersimizi almış olmalıyız.
Birisi diyor ki Sayın Demirci, birisi evet. diyor ki bu büyük felaket bana öyle bir büyük bir ders oldu ki bu zamana kadar önem atfettiğim pek çok şeyin önemsiz olduğunu, canımı sıkan pek çok olayın dert olmadığını öğretti bana diyor. Evimde o evet. kadar o kadar evet. eşyam vardı ki diyor birisi. Son model elektronik eşya aldım. Dolabımı yeni yeni kıyafetlerle donattım ama hepsi enkazın altında kaldı. Hiçbir şeyin benim olmadığını anladım diyor.
Evet.
Çıkartabileceğimiz evet. o kadar çok ders var ki.
Çok doğru. Hiçbir şeye benim deme hakkımız yok. Ben dediğimiz bile benim değil zaten.
Evet, öyle yani diyorsunuz bir paylaşımınızda. Hiçbir şey için benimdir deme. De ki evet. sadece yanımdadır. Çünkü evet. ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur, ne keder hep seninle kalmaz diyorsunuz.
Evet. Gelip geçiyor. Gelip geçiyor.
Evet.
Hast olan bu yıkımdan ebedi onarım çıkarmak. Sıfırı görünce ne kadar da kendimizi bu dünyanın rüyasında kaptırdığımızı fark etmek. İnsanın evet. rüya ile ilgili garip bir sınavı vardır. Rüya derinleştikçe rüya kendini inkar ettirir bize. Yok canım deriz ya, bu rüya olamaz, ben çok uyanırım deriz. Hı hı. Derinleştikçe yani gerçek hale geldikçe rüya kendisini yok saydırır. Ta ki uyanana kadar. Dünya rüyamızın tam derinleştiği yerde rüyamızın çeperinin ne kadar kırılgan ve yırtılmaya müsait olduğunu gördük. İşte o çeperi zorladı ve dünya rüyasından uyanmamıza vesile olur inşallah. Kendimizi kaptırdığımız çoğaltma tutkusu, biriktirme, istifleme, bencillik, başkasını düşünmeme, bütün bunlar şu anda silindi ve millet olarak da belki bütün dünyaya, biz insanlığa onu gösteriyoruz. Ya öbür türlü olsaydı bugün bunları konuşuyor olmayacaktık. Çok garip. Öbür türlü olsaydı ben kendi keyfime bakıyor olacaktım. Evde kalkıp da haydi gidelim Maraş'a, Antep'e, Islahiye'ye, Hatay'a deyip de oradaki kardeşimin elinden tutup hatırını soruyor olmayacaktım. Onların keyfi yerinde, benim keyfim yerinde olacaktı. Hani Neşet Baba rahmetlinin söylediği var ya, gönüller arasında
bir yol vardır.
Bir yol var ya, görünmez. O gizli yolları açtık. Evet. Evet. Onlar orada duruyormuş. Açtık. Yani bu kar. Bu kar. Yani olan oldu. Bunu geriye alamayız. Peki bundan sonra ne yapacağımız? Üzerinden olanın bize öğretecekleri var. Yükselecek miyiz? Yoksa buna bir lanet gözüyle bakıp birbirimizi alçaltacak mıyız? Bence dünya, insanlık çok güzel bir sınav veriyor. Evet. Verdik. Milletçe de her krizde bunu çok güzel gösteriyoruz ya. Yani benim ziyaret ettiğim bir depremzede hanım yeni giydi paltosunu, tam o sırada elini cebine sokunca bir kağıt çıkardı. Canlı canlı. Hı hı. Yazıyor ki kardeşim diyor, yeni almıştım bunu. Merak etme, sen Trakya'dan gelmiş Maraş'a bu. Benim başıma gelseydi sen bana daha iyisini gönderirdin biliyorum. Al diyor. İnşallah bu günler geçecek. O zaman lütfen bekliyoruz, misafirimiz ol. Telefonunu yazmış. Kızcağız hanım ağlıyor iki gözü iki çeşme. arayacağım hocam, arayacağım diyor. Sizden arayabilir miyim diyor.
Evet.
Bu kar sevgili evet. Mustafa, bu kar.
Sayın Demirci, insanlarımızın genelinde büyük bir metanet görüyoruz.
Evet Allah, evet, evet Allah.
Çok şükür.
Bu bizim işte mesele ne biliyor musun? Mesele şu andaki bu yüksek enerjiyi bir trafoya dönüştürüp bunu sürekli ve kalıcı yapmak. Biz bu akut anda, ani düşüşte gerçekten müthiş bir feragat gösteriyoruz. Ama rica ediyorum ya, bu feragat hissini böyle zamana yaysak, bu bizim ilkemiz, hani yaşam tarzımız olsa, böyle çünkü yüksek enerjili bir şey var ortada yani. Hı hı. Yüksek gerilim hatlarında olduğu gibi. Hadi bunu bir trafo yapalım ve onu evlerde kullanılabilir ve sürekli yararlanılabilir 220 volta dönüştürelim.
Çok çok önemli.
Bunu
sürdürülebilir. Sürdürülebilir
olması. Bütün dünyaya örnek olacağız. Harika evet. Bir şey var burada. Enerjimiz açığa çıktı.
Evet.
Bundan sonrası yol almaya değil, sadece yol olmaya da bağlı. Yol biziz. İnsan yolcu değil, yolun kendisidir. Yol olacağız. Bizden sonrakilere model olacağız. Torunlarımız ya ecdadımız işte 6 Şubat depremlerinde şöyle etmişti diye bizi anlatacaklar. Biz nasıl Kurtuluş Savaşı'nda bundan önceki sellerde, depremlerde, yangınlarda ninemizin, ecdadımızın güzelliklerini anlatıyorsak, torunlarımıza anlatacağı bir güzelliği şimdi biz ortaya koyuyoruz. Koyduk. Koymaya da devam edelim. Bir trajediden daha trajik olanı derler, o trajediden hiç değişmemiş olarak çıkmaktır. Bundan korkuyorum. Korona bir trajediydi. Bize çok şey öğretmesi lazımdı. Hemen maalesef eski ayarlarımıza döndük. Bundan bir değişim ve dönüşüm çıkaralım bari diye evet. Umutlanıyorum. Bütün insanlık adına umutlanıyorum.
Evet. Sayın Demirci, bir basın mensubu arkadaşım Hatay bölgesindeydi, Hatay ilimizdeydi. Oradaki acılara şahitlik etti. Bir depremzede vatandaşımız enkazın karşısında ayakta, enkaza bakıyor ve eşim öldü, çocuklarım öldü, hayatta kimsem kalmadı, yapayalnızım diye hıçkıra hıçkıra ağlıyormuş. Bunu tabii arkadaşımız da görünce o da dayanamamış, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Travma sonrası stres bozukluğu diye bir durum var. Bu o mudur? Nasıl tedavi edilebilir? Nasıl bir yol izlenmeli?
Bu uzunca bir muhabbetin konusu. Travma sonrası stres bozukluğu olacak. Bu her ne kadar biraz Amerikan tanımı, travma sonrası stres bozukluğu, bizim milletimizin psikolojisi ve ruhu, duyguları Amerikan tanımlarına çok uygun değil. Ben travma sonrası stres değil de travma sonrası hüznüm. Hı hı. Hüzün mesela bizi iyileştiren bir şeydir, duygudur.
Evet.
Hüznün karşılığı yoktur hiçbir dilde. Hüzün içinde umut da saklayan, her şeyi kaybetmişlik barındıran, onu anlatan ama aynı zamanda sonsuzluk adına, buradaki vazgeçtiklerimiz adına bir müjde de içeren bir duygudur. Yani hüzün çok değerli bir duygu.
Çok önemli hüzün. Bir ifade. Gam, keder, tasa, hüzün. Yapan. Biz kısıtlamışız maalesef.
Anlayacak.
Stres yani demişiz. Panik bozukluk demişiz.
Stres. Yok yok. Bizde evet. Hüzün var. Gam var, keder var, gussa var. Bunlar şey gibidir. Renklerin pikselleri gibidir.
Evet.
Batı bunu anlayamaz. Bilim dünyası bunu anlayamaz. Hepsine sorrow der, hepsine pain der, agony der ya da stres der, orada bitirir. Hayır, hayır, hayır. Bunun içinde bize ait olmadığımızı kendi kendimizin mülkü olmadığımızı bize hatırlatan, kendimizle ilişkimizi bir sahiplik ilişkisi üzerinden değil, kendimizle ve eşya ile olan ilişkimizi bir şahitlik üzerinden tanımlayan, ona doğru yol açan, bizi sonsuzluğa kanatlandıran bir umut, bir akış, bir çağıltı, bir şelale vardır, bir fısıltı vardır. Biz yani aşkın olanla beraber yaşarız duygularımızı. Psikoloji bilimi seküler olduğu için aşkın olanı çıkarıyor gündeminden. O yüzden habire anlam arıyoruz. Anlamı kendi düzleminde bulamazsın ki, anlamı sana veren, seni var eden üzerinden ancak inşa edebilirsin. Kendi kendine var olduğunu, burada şimdilik rastgele durduğunu, birkaç tane tektonik tabakanın insafına kaldığını sandığında hiçbir şeyi anlam üretemez. Anlam dediğimiz şey insanın yuvasıdır, evidir, yurdudur. Şu anda ona ekmek su gibi ihtiyacımız var.
Evet.
Anlamsızlık bütün yıkımların başıdır. İnsan anlam verirse, hasta olsa da şifa bulur anlamından. Derdin bana devaymıştır.
Evet.
Anlam varsa ölür insan, adını şahitlik koyar. Şehadet olur. Anlam yok. Anlamın olmadığı yerde de teselli yok, mutluluk yok, varlık yok, varoluş yok. Belki bugün bunu sorgulamamız gerekiyor.
Sayın Demirci, son bir dakika, son cümlelerinizi alalım lütfen.
Ben çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu kısmetse yine bölgeye gideceğiz. Bu defa çocuklara oyuncak toplayarak çocuklarımızın yeni oyuncaklarını paylaşmasını ya da kendi oyuncaklarının aynısını aldırıp kendi iradeleriyle kardeşlerine bir paylaşım tecrübesi, kardeşleri üzerinden bir paylaşım tecrübesi yaşamasını tavsiye ediyorum bu gibi durumda. Çocuk sadece dehşetle görüyor. Onun bu dünyadan alacağı şey güven. Ama bir güvensizlik var, yıkılmış şekiller ekranda gözüne ilişiyor. Oraya anlamlı bir katkıda bulunduğunu hissetmesi önemli. Bu yüzden biz oyuncak toplayarak gidiyoruz her bu tür olaya. Bu defa ikinci gidişimizde oyuncaklarla gideceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
Sayın Demirci, bu evet, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde insanlarımıza verdiğiniz destekten dolayı ve programımıza katıldığınız için biz size teşekkür ediyoruz. İnşallah görüşmek dileğiyle.
İnşallah muhabbet ederim.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, psikoterapist Doktor Senayi Demirci telefon hattımızdaydı ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte Güne Bakan'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Güne Bakan Deprem Özel.